Ayrım 28, sayfa 365, 40. Manderville göz açıp kapayana kadar önünde bitiverdi. Henüz gitmeye hazır değiliz dedi sertçe. Yatağına dön. Laszlo adamın eline dokundu. Zihin kalkanı önceki gecenin aksine eriyip kaybolmadı. Senin neyin var diye sordu Manderville geriye çekilerek. Ben, yok bir şeyim sanırım. Galiba dün gece içkiyi fazla kaçırmışım. İçeri, içeriye girmek için bana yardım edebilir misin? Kendimi bayılacak gibi hissediyorum. Manderville iç geçirdi. Haydi gel. Laszlo'yu kolundan tuttu ve kapıyı açtı. Tam o sırada Laszlo adamın elinden biraz garip bir şekilde yansıyan ışığı fark etti. Elbette. Onları Laszlo'nun empatik yeteneklerinden koruyan şey her neyse organizasyon doğrudan tensel temas halinde işe yaramayacağını biliyor olmalıydı. Ten rengi incecik eldivenlerin nedeni buydu. Ama öyleyse önceki gece Bregan'ın korumasını aşmayı nasıl başarmıştı? O sahneyi çabucak zihninde canlandırdı. Elini tuttuğunda Brennagan da kapının kolunu tutuyordu. Hayır, elini değil, bileğini. Bakışlarını aşağıya indiren Laszlo, adamın eliyle kolu arasındaki belli belirsiz çizgiyi fark etti. Tökezlemiş gibi yaparak parmaklarıyla korunmasız tene dokundu. Manderville'in zihnini sarmalayan buzdan duvar anında eriyiverdi. Ah, özür dilerim, diye mırıldandı. Bir yandan da adama tatlı bir sempati duygusuna boğmuştu. Sorun değil dedi adam sıcak bir ses tonuyla. Sen iyi misin? Biraz susadım. Aşağıya inip buz alsam iyi olacak. Hemen dönerim. Laszlo güven verici bir sakinlik hissi yaydı. Ben, cevap vermeye çalışan Manderville'in sesi giderek zayıfladı. Laszlo adama aşıladığı güven duygusuyla mücadele eden korkunun kokusunu alabiliyordu. Karar vermesine yardımcı olacağını umarak kaçmayacağım dedi. Ve Manderville'in korkusu giderek yok oldu. İşin o kadar kolay hallolmasına şaşıran Laszlo gülümsedi. Rahatlayan koruma da ona mutlu bir ifadeyle güldü. Tam adama son bir neşe dalgası gönderecekti ki bir şey fark etti. Diğerlerinin gerisinde, derinlerde, gölgeler içinde neredeyse gözlerden saklanmış bir duygu. Kız her an uyanabilirdi. Ama Manderville'in sırrı da göz ardı edilemeyecek kadar önemliydi. Kendini düşünmeye zorladı. Adamın aklındaki gizli şey ne olabilirdi? Onu binada çok az görmüştü. Normalde okullara giderken kendisine eşlik eder. Çocuklarla ilgili bir şeydi. Charlie'ye ne yaptığınızı biliyorum dedi. Bir yandan da rahatlatıcı duygular gönderdi. Rol yapmak zorunda değilsin. Başıyla koridorun sonunu işaret etti. Brannigan bana söyledi. Manderville kaşlarını çattı. Söylememesi gerekiyordu. Durumumu biliyorsun. Laszlo gülümsedi. Zaten anlamıştım. Öyle mi? Belli oluyordu. Sen de öyle düşünmüyor musun? Manderville'i öyle bir güven ve iyilik hissi bombardımanına tutmuştu ki kendi duyduğu dehşet bile hafiflemişti. Sanırım dedi Manderville. Direktör senin bilmemenin daha iyi olacağını düşündü. Varlığının çocukların dikkatlerini dağıtmasını istemedi. Birden gerçeği anlayan Laszlo buz gibi oldu. Çocuklar Oregon'da değildi. Onca zaman burnunun dibinde olmuşlardı. Onlar da tesiste dedi fısıldayarak. Laszlo'nun bu ani kontrol kaybı karşısında Manderville'in duyguları da sendeledi. Kaşları şaşkınlık ve korkuyla çatıldı. Bildiğini öyle dememiş miydin? Laszlo sesini sertleştirip biliyordum dedi. Ve adamın korkusunu bastırdı. Samantha'nın ne düşündüğünü anladığımdan belli etmedim. Ha, Manderville açıklamayı hemen kabullenmişti. Laszlo bileğini bırakınca kolu yanına düştü. Kafası karışmış halde gözlerini kırpıştırarak bir adım geriledi. Ben yeniden yatacağım dedi Laszlo. Midesi alt üst olmuştu. Manderville birden kararsızlık içinde kalmıştı. Buz ne olacak diye sordu. Boş ver, fikrimi değiştirdim. Odasına girip kapıyı kapattı. Durum değişmişti. Çocukları kurtarmak istiyorsa en uygun fırsatı içeride yakalayabilirdi. Birden kızın uyandığını sezdi. Üzüntüsünü maskeledi ve her zamanki şaşkın kabullenmişliğini yansıttı. Kızın varlığını hissetmeye başladığında yutkundu ve yumruklarını sıktı. Şiddete inanan biri değildi Laszlo. Ama kendi verdiği zararı telafi etmek için birilerini incitmesi gerekecekse yapardı. 41. Zinsir odaya girerken lacivert ceketini düzeltti. Çocuklar onu bekliyordu. Tüm dikkatlerini vermişlerdi ama Jill diğerlerinden daha fazla odaklanmış gibiydi. Bunun kızın kendisine olan aşikar eğiliminden mi yoksa günün konusundan mı kaynaklandığını düşündü. Hangisi olursa olsun ona ulaşabiliyordu ve önemli olan tek şey de buydu. Son dersimizde deneyciliği tartışmıştık. Bugünse tam tersini, akılcılığı ele alacağız. Deneyciler bilginin sadece duyularımız yoluyla elde edilebileceğine inanırken, akılcılar bazı gerçeklerin içkin olduğuna, yaratılışla geldiğine ve akıl yoluyla erişilmesi gerektiğine inanır. Onlara göre bilginin kaynağı deneyimler değil, akıldır. John Locke deneycilik için neyse, 17. yüzyılda yaşayan Fransız filozof, matematikçi ve bilim adamı René Descartes da akılcılık için aynı şeydi. Hatta Descartes'in duyulara olan güvensizliği Locke'un da ötesindeydi. Neden diye sordu Winter başını yana eğerek. Soruna başka bir soruyla yanıt vereyim. Şu anda uyanık mısın? Winter'ın alnı kırıştı. Tabii ki uyanığım. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Rüya görmediğinden emin misin?
Evet.
Yani rüyalarında rüya görüyor olduğunun hep farkında mı olursun?
Hayır.
O zaman şu anda rüya görmediğini nereden biliyorsun? Winter cevap vermeden önce duraksadı. Çünkü uyanık olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Aralarındaki farkı biliyor olduğunu hayal etmediğini nereden biliyorsun?
Sanırım
bunu bilemem.
Doğru, bilemezsin.
Descartes buna rüya kuşkusu dedi ve duyularına güvenemeyeceğini kanıtladığını, çünkü duyularının rüyalarda yalan söylediğini vurguladı. Dolayısıyla kandırılıp kandırılmadığını bilmesi hiçbir zaman mümkün değildi. Böylece Descartes, tüm felsefesini üzerine kurduğu tek bir prensip geliştirdi. Eğer kandırılıyorsam, o zaman bir ben var olmalı. Bu prensip, cogito ergo sum, yani Zinsser tercüme etmeden önce bir an durakladı. Düşünüyorum, o halde varım olarak bilinir. Çocukların hepsi bu ünlü sözü defterlerine not ettikten sonra devam etti. Descartes, duyularının sınırlarını Baumumu savıyla da gösterdi. Bir Baumumu parçasını inceleyip tüm özelliklerini, dokusunu, büyüklüğünü, şeklini, rengini, kokusunu not etti. Sonra o şeyi aleve tutup özelliklerinin değişmesini gözlemledi. Böylece kendine Baumumu'nun gerçek doğasını anlamak için duyularını değil, sadece aklını kullanabileceğini ispat etti. Duraladı ve soru gelmeyince devam etti. Ve böylece algıyı göz ardı edip tüm dengelimi kucaklayan bir inanç sistemi geliştirdi. Sonuçlara yalnızca önceden bilinen olgular vasıtasıyla ulaşılabilen bir akıl yürütme sistemi. Tüm dengelimi kullanarak nedenin de en az sonuç kadar gerçekliği olması gerektiğini söyleyen nedensellik ilkesini oluşturdu. Örneğin bir at resmi at hakkında bir düşünceye neden oluyorsa, resmin de en az o düşünce kadar gerçekliği olmalıdır. Descartes işte bu nedensellik ilkesini kullanarak Tanrı hakkında şu tezi ortaya attı. Sonsuz mükemmelliğe sahip bir şey, Tanrı hakkında bir fikrim var. Bu fikir bir yerden gelmiş olmalıdır. Çünkü bir şeyin hiçlikten gelmesi olanaksızdır. Nedenin de en az sonuç kadar gerçekliği olmalıdır. Dolayısıyla Tanrı var olmalıdır. Jill rahatlamış bir şekilde başını salladı. Zinsser devam etti. Descartes'in Tanrı fikri mükemmel, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir varlığı tanımladığından, filozof o Tanrı'nın aynı zamanda şefkatli de olduğunu varsaydı. Şefkatli olduğundan dolayı da insanı duyuları vasıtasıyla kandırmak istemeyeceğine inandı. Böylece duyularımızın dünyayı anlamak için ama ancak tümden gelimsel akıl yürütmeyle birlikte kullanıldıkları takdirde kullanılabileceğine inandı. Ama bu bana mantıklı gelmiyor dedi Charlie. Demek istediğim duyularımızı ve aklımızı kullanmakla ilgili kısım tamam ama Tanrı hakkında yürüttüğü mantık bilmiyorum. Tanrı hakkındaki bir sürü soruyu, örneğin Afrika'daki çocukların başına o kötü şeylerin nasıl geldiğini yanıtlamıyor. Zinsser başını salladı. İyi bir noktaya değindin. Her ne kadar Descartes bu konuya girmediyse de Gottfried Leibniz adında başka bir filozof bunu yaptı. Leibniz çok zeki bir adamdı. Değişkenler matematiğini ve ikili sistemi keşfetmekle kalmamıştı. Aynı zamanda batılı akılcılar üçlüsünün de bir parçasıydı. Descartes gibi o da şefkatli bir tanrıya inanıyordu. Böyle olunca birkaç teori önerdi. Bunlardan birincisi, her şeyin bir nedeni olduğunu söyleyen yeterli mantık ilkesiydi. Kıtlık ve hastalıklar ne olacak diye sordu Elia. Leibniz, iyi ve kötü tüm olayların birbirlerine bağlı olduğunu, bizim olayların ardındaki nedenleri anlayamamışımızın gerçekte bir neden olmadığı anlamına gelmediğini ileri sürdü. Nedenleri bilmek Tanrı'ya özgüydü, insana değil. Ama neden, dedi Charlie. Zinser omuzlarını silkti. Leibniz, Tanrı'nın her zaman en doğru olanı seçtiğine inanıyordu. Dolayısıyla insanların her şeyi anlamamalarının en doğrusu olduğuna karar vermiş olmalıydı. İnsanların kötü şeylerin ardındaki nedenleri anladığı bir dünya daha iyi bir yer olmaz mıydı, diye sordu Charlie. Leibniz buna hayır derdi. Çünkü eğer öyle olsa Tanrı bizim üstünde yaşamamız için o dünyayı seçmiş olurdu. Bunu değil. Bu dünya derken neyi kastediyorsunuz, dedi Elia. Sanki birden fazla dünya varmış gibi konuşuyorsunuz. Leibniz öyle olduğuna inanıyordu. Buna çokluk ilkesi dedi. Olabilecek her şey olacaktır. Bu da sonsuz sayıda dünyanın var olmasına neden olur. Ama Tanrı her zaman en doğru olanı seçtiğine göre üstünde yaşadığımız dünyada olası dünyalar içinde en iyisi olmalıdır. Ama eğer dünyada bu kadar kötülük varsa bizimki nasıl en iyisi oluyor, diye sordu Charlie. En ideali herkesin birbirine iyi ve adil davrandığı bir dünya olmaz mıydı? Dünyada kötülük olması onun en iyisi olmadığı anlamına gelmez. Elbette gelir. Bunu söyleyemezsin. Çünkü Tanrı'nın en iyi olana nasıl karar verdiğini bilmiyorsun. Belki de amipten insana kadar tüm yaratıklarının mutluluğunu mümkün olan en üst düzeye çıkartacak şekilde karar veriyordur. Ya da belki en iyi dünya insanın en iyi karakteri geliştirdiğidir ki bu da ancak zorluklar karşısında mümkün olabilir. Böylece yani en iyinin hangi ölçütlere göre belirlendiğini bilmediğimize göre bizim dünyamızın en iyisi olmadığını kanıtlamanın herhangi bir yolu yoktur. Tanrı'nın işine akıl ermez, dedi Jill hafif bir sesle. Leibniz hayatta olsa eminim sana katılırdı, dedi Zinser. Peki siz Jill'e katılıyor musunuz, diye sordu Charlie. Zinser yanıt vermedi. Sadece gülümsemekle yetindi. Elia, o gece yatağında uyanık yatarken Zinser'ın ortaya koyduğu iki zıt teoriyi düşündü. Her ne kadar hem deneycilik hem de akılcılık mantıklı gelse de sonunda Tanrı'nın varlığını kabullenen hiçbir felsefeyi benimsemeyeceğine karar verdi. Zinser'ın dediği gibi, Occam'ın usturası, yani en az varsayım olan teori genelde doğrudur. Ve Tanrı da oldukça büyük bir varsayımdı. Annesinin başka, babasının başka Tanrı'ya inandığı bir evde büyümüş olmak ona sadece bir şeyi öğretmişti. Kimse kendi inançlarının doğru olduğunu kanıtlayamaz. Elia için din, kesin olarak asla bilemeyeceğiniz bir şey üzerine zaman harcamaktı. Tanrı'ya inanması da işte o nedenle olanaksızdı. Deneycilik en azından Hume'un tanımladığı şekliyle çok daha mantıklı geliyordu ona. Herhangi bir varsayımda bulunmak gerekmiyordu. Duygusuz ve mantıklıydı. Bir şey ya vardı ya da yoktu. İşte o kadar. Elia uykuya dalarken hep doğru olduğunu bildiği bir şeyi tanımlayabilecek bilgiye sonunda sahip olmaktan doğan bir mutlulukla gülümsüyordu. Winters'a koridorun karşısındaki odasında hala uyanıktı. Eliah gibi o da farklı inançlara sahip ebeveynler tarafından yetiştirilmiş ama bu onun üzerinde tam ters etki yapmıştı. Ruhani bir ortamda yetişmiş olmak, kendi manevi değerlerini bir yaşam gerçeği olarak pekiştirmesine yaramıştı. Bayan Zinser deneyciliği ilk açıkladığında Winter bunu baştan reddetmişti. İnanca yer bırakmayan bir felsefeyi nasıl kabul edebilirdi ki? Akılcılıksa çok daha akılcıydı. Leibniz'in üç ilkesinin nedensellik, çokluk, yeterli mantık hepsi de hep doğru olduğunu bildiği bir şeyi teyit etmişti. Hayatta kendi deneyimlerinin üzerinde bir şeyler daha vardı. Kendinden büyük bir şey. Yalnızca tek bir sözcükle tanımlanabilecek bir şey. Tanrı. 42. Tesisteki ilk 9 hafta bir rüya olarak tanımlanabilirse, sonraki 2 hafta ise ancak bir kabus olabilirdi. Her sabah uyandığında kız zihnine girmeye çalışıyor. Lazo da kendini şaşkın ve paniklemiş hissediyordu. Ve ağzına yeni bir tütün topağı tıkıştırana kadar ona direnmek zorunda kalıyordu. Birkaç kez kızın yalancı rahatlık zırhını delmeyi başardığını hisseder gibi oldu. Sürekli olarak Samantha'nın iki yanında birer görevliyle kapıda belirip nikotinin etkisi geçene kadar onu bağlayacağı korkusuyla yaşıyordu. Ama Samantha gelmedi. Dışarıdan bakılınca her şey aynıydı. Lazlo, Doktor Dietrich'in kendisini laboratuvarında kovay gibi kullanmasına izin veriyor, özel çocuklar araştırmasına da devam ediyordu. Uyanmasının hemen ardından Florida'da Julia ve Grace adında üstün yetenekli ikiz kızları buldu. Ama Samantha'ya bundan söz etmedi. İkizlerin bariz yeteneklerini göz ardı etmeyi yeğlemişti. Tüm o süre boyunca karşısına fırsat çıkmasını bekledi. Ve 15 gün sonra biri sabunlu bir zemin şeklinde karşısına çıktı. Lazlo ıslak zeminde kaydığında temizlikçinin yanından geçiyordu. Düşmemek için kollarını havada çılgınca sallarken sol eliyle temizlikçiyi, sağ eliyle de kendisine eşlik eden iki muhafızdan birini kavradı. O düşmemiş, muhafızsa yere kapaklanmıştı. Adam hemen kalktı ama ağırlığını ayağının üstüne verir vermez yüzü acıyla buruştu. ''Sen revire git'' dedi diğeri. ''Ben onu odasına geri götürürüm.'' Adam sendeleyerek revire yönelirken temizlikçinin duyguları çıplak ve yalın şekilde ve ansızın belirginleşti. Lazlo tepki veremeden diğer muhafız eğilip yerden kopuk bir gümüş zincir aldı. ''Bunu düşürdün'' dedi adamın eline tutuştururken. Ve adamın tüm aromatik duyguları birden Lazlo'nun zihninden yok oldu. ''Teşekkürler'' dedi temizlikçi. Başını sallayan muhafız eliyle kendi boynunu yokladı. Lazlo koridordaki floresan lambanın sert ışığında benzer bir zincirin parıltısını fark etti. Adam Lazlo'ya dönerek ''Gidelim mi?'' diye sordu. ''Elbette.'' Koridorda ilerlerken Lazlo kendini hazırladı. Sonunda odasının kapısına geldiklerini dönüp adama baktı. ''Dün akşamki maçı seyredebildin mi?'' diye sordu. Saldırıya geçmeden önce adamı rahatlatmaya çalışıyordu. Muhafız yanıt vermeye fırsat bulamadan atılıp boynundaki zinciri tuttu. Bir anda dünyanın tüm kokuları zihninden silindi. Zinciri dehşet içinde kopartıp yere fırlattı. Zihnini sarmalayan boşluk birden kayboldu ve adamın duyguları sel gibi boşaldı. Lazlo onu hemen inanılmaz bir mutluluk hissine boğdu. Yüzündeki şaşkın ve ürkek ifade eriyerek yerini rahatlamış bir gülümsemeye bıraktı. ''Adın neydi senin?'' diye sordu Lazlo. ''Tom Neil'' dedi adam yerdeki kopuk zincire bakarak. ''Onu orada bırakabilirsin. Bir dakikalığına odama gelmek ister misin Tom?'' Kendini hiç zorlamadan hafif, hoş kokulu bir neşe gönderdi. Tom yüzünde geniş bir tebessümle ''Tabii'' dedi. ''Harika olur.'' İçeri girdiler. Muhafız bir sandalyeye oturdu. Lazlo adama o kadar çok endorfin pompalıyordu ki istediği herhangi bir şeyi yaptırabileceğine emindi. Ama yine de dikkatli davrandı. ''Burada ne yapıyorlar?'' ''Bilmiyorum'' dedi Tom başını iki yana sallayarak. ''Ben sadece bir askerim.'' Lazlo'nun zihni hayal kırıklığıyla gölgelenince adam da karşılık olarak suratını astı. Duygularını hemen geri çeken Lazlo tatlı bir iyimserlik yaydı. ''Muhtemelen sandığından fazlasını biliyorsundur. Bana bildiklerini anlat. Bu beni gerçekten mutlu eder.'' ''Tabii'' dedi Tom yeniden gülümseyerek. ''Seni mutlu etmek isterim.'' Lazlo sabırsızlıkla başını sallayıp başlamasını işaret etti. ''Eh şöyle diyelim. 17 yaşındayken yoladığı aşırı neşesinin adamın düşünme yetisini de etkilediğini fark ederek ''Sen en iyisi sadece sorularımı yanıtla'' dedi Lazlo. Doktor Dietrich tüm deneyleri o yapıyor değil mi? Sanırım. Nerede o? Hala laboratuvarında olmalı. Çoğu gece orada uyur. Onu bana getirebilir misin? Kendi duymak istediği yanıt yerine dürüst yanıt almak için adamın zihni üzerindeki kontrolünü biraz gevşetti. Tom duraksadı ve gözlerini derin bir düşünceye dalmışçasına tavana dikti. Hayır, benimle asla gelmez. Bizlerden nefret eder. Tom bir an umutsuzca baktı, sonra gözleri parladı. ''Ama seni ona götürebilirim. Ne zaman?'' ''Gece yarısı saat 3 civarında etraf oldukça sakinleşiyor. Bu işine gelir mi?'' ''Evet, bu gerçekten işime gelir.'' Tom'la koridorda yürürken Lazlo başını öne eğik tutuyordu. Çalıntı üniforma içinde kendini biraz garip ama aynı zamanda da özgür hissediyordu. Birçok muhafızın yanından geçseler de hiçbiri başını kaldırıp bakmadı bile. İçinde yürüdükleri labirentte geçtikleri yerleri ezberlemeye çalıştı. Ama her salon, her koridor bir öncekinin aynısı gibiydi. Kaçma zamanı geldiğinde yine Tom'un yardımına ihtiyacı olacağı belliydi. Birbirlerini kesen koridorlarda yürüyüp çelik bir kapının önüne geldiler. Kapıdan geçince Lazlo kendini büyük ve loş bir odada buldu. Bir duvarda 4 tane siyah beyaz televizyon monitörü vardı. Her biri uyumakta olan bir çocuğa odaklanmıştı. Onları hemen tanıdı. Jill, Elia, Winter ve Charlie. Bir öfke ve kararlılık duygusuyla dişlerini sıktı. O sırada usulca omzuna dokunan Tom, ona odanın köşesindeki kanepeyi işaret etti. Lazo'nun gözleri karanlığa alışınca örtülerin altındaki insan şeklini fark etti. ''Uyandır onu!'' dedi. Uyuyan doktorun yanına giden Tom, adamı tuttuğu gibi ayağa kaldırdı. Sertçe itip duvara yaslarken Dietrich de dehşet içinde gözlerini açtı. ''Yardım edin, yardım!'' Tom elini adamın ağzına kapattı. Aynı anda zihni Lazo'nun beyninden silindi. Lazo birden anladı. Muhafızın kolyesi yoktu. Ama Dietrich o şeyi takıyordu. Birbirlerine dokunmalarıyla Tom'un elinin Dietrich'in tenine temas etmesiyle ilgili bir şey olmalıydı bu. Gözlerini kırpıştıran Tom, elini bilim adamının ağzından çekti. Zihni bir an için Lazo'ya açıldı. Ama sonra Dietrich ensesini kavrayınca yeniden karanlığa gömüldü. ''Seni kullanıyor'' dedi Dietrich heyecanla. ''Sakın beni bırakma. Yoksa yeniden kontrol altına girersin. Diğer muhafızları çağırmalıyız. Onları...'' Lazo adamın çenesine bir sol kroşe çıkarttı. Aynı anda da kırılan küçük parmağının çıkarttığı sesi duydu. Duyduğu acıya aldırış etmeden Tom'a döndü. Hem eli hem de zihniyle uzanıp onu fiziksel ve zihinsel olarak doktorun elinden almaya çalışırken inanılmaz bir ikilik hissi duydu. Sonunda muhafızı bilim adamından çekip kurtarmayı başardı. Ama ona hemen sakin bir kesinlik hissi aşıladı. ''Ona sakın dokunma!'' diye bağırdı. ''Çocukların kontrolü altında. Dokunursan sen de onların etkisine kapılırsın.'' Başını sallayan Tom, çenesini ovuşturan bilim adamından hemen uzaklaştı. ''Onu dinleme!'' diye bağırdı Dietrich. Ama sesinin zayıflığına bakılırsa kaybettiğinin farkındaydı. Lazlo onu çekip ayağa kaldırdı. Gömleğinin yakasını yırtarak açınca boynundaki ince zinciri gördü. Ilık metale dokununca sanki bir balon zihnini sarmalayıverdi. Midesi bulandı. Kusacak gibi oldu. Ama dişlerini sıkıp bir çekişte kolyeyi koparttı. Kopan zincir boynunu kesince Dietrich acıyla bağırmıştı. Elindeki kolyeye bir an bakan Lazlo avucunu açıp onu yere bıraktı. Ve tüm dünya bir anda tekrar odağına yerleşti. Ama bu kez Lazlo'nun karşısında bir değil, iki çıplak zihin vardı. Her ne kadar Tom'a yaptığı gibi Dietrich'in de kendisini sevmesini sağlayabileceğinden emin olsa da doğru yolun o olmadığını içgüdüsel olarak biliyordu. Dietrich'in o anda hissettiği orijinal duyguları kullanmaya ihtiyacı vardı. Ve bu da korku demekti. Muhafıza dönüp ''Bu adama bir dakika için dikkat et'' dedi. ''Herhangi bir şey yapmaya kalkarsa canını çıkarana kadar döv.'' Cümlesini tamamladıktan sonra bilim adamının duyduğu dehşeti diğer tüm duygularını bastıracak şekilde birkaç kat yükseltti. Dietrich bir anda öne kapaklanıp kusmaya başladı. Sonra titreyen eliyle ağzını sildi ve kendini kanepeye attı. Tom bacakları açık, kolları yanında iki yana sarkık şekilde adamın tepesine dikildi. Lazo da aradığı şeyi bulana dek çelik dolapları birer birer açıp kapatarak odayı didikledi. Yanına döndüğünde doktor onun elindeki nesneye dehşetle baktı. ''Onunla ne yapacaksın?''